Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 37. ayırım. Anayasal gelişme açısından 1856 fermanındaki yenilik, aşağıda değineceğimiz 3 deney yoluyla halkın temsil edilmesi reformunun vaat edilmesidir. Vilayet ve belediye meclislerinde Müslüman ve Hristiyan temsilcilere makul bir oranda yer verilecekti. Bunlardaki tartışmalar konuşma özgürlüğü içinde olacaktı. Adalet kuralları kuruluna Hristiyan üyeler alınacaktı. Hristiyanların millet cemaat örgütlenişleri yeniden düzenlenecek. Bunların meclislerine ruhanilerden başka halktan temsilciler katılacaktı. 1839 bildirisini Müslümanlar için çıkarılmış olarak nitelersek, 1856 bildirisini de Hristiyanlar için yayımlanmış bir belge sayabiliriz. İkincisi, birincide kapalı kalan bazı yanları açığa çıkardığı ve daha çatallı sorunları işaretlediği için birincisi gibi sessizlikle karşılanmadı. Çeşitli yönlerden eleştirilere uğradı. En başta o zaman hükümette olmayan Reşit Paşa'nın eleştirisi gelir. Padişaha sunduğu bir muhtırada Reşit Paşa, bu belgenin yüksek şurada ya da özel bir meşveret meclisinde tartışılmadan Avrupa elçileriyle iki hükümet adamı tarafından yapılan bir komisyonda hazırlandığını, Tanzimat bildirisi gerekli her şeyi kapsadığı halde bu ikinci belge ile gereksiz, aşırı ve egemenliğe aykırı imtiyazlar verildiğini, başkentten uzak bölgelerde Hristiyan halkla Müslüman halk arasında çatışmalara yol açacağını, bu belgenin Paris Barış Antlaşması metninde anılması yüzünden de reformların uluslararası bir sorun olmasına yol açabileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı olan Fuat Paşa ise bunun tersine antlaşmaya bu belgenin yayımlanmış olduğunun konmasıyla yabancı devlet karışmalarının önleneceğini iddia ediyordu. Reşit Paşa'ya göre bu olup bitti karşısında yapılacak şey vaatlerin reformları hemen gerçekleştirilerek antlaşmadaki maddeleri hükümsüz hale getirmekti. 1856 bildirisi Müslüman ulemayı memnun etmediği gibi kilise ruhanilerini de sevindirmedi. Çünkü bunların millet denen cemaatler üzerindeki yetkileri ve çıkarları kısıtlanıyordu. Millet meclislerindeki halktan temsilci girmekle Osmanlı hükümetine sadık kişiler sokulabilirdi. Örneğin tıbbiyedeki hizmetlerinden söz ettiğimiz Doktor Stefan ya da İstefenaki Bey de padişaha verdiği muhturada Hristiyan, milletlere verilen imtiyazlardaki aşırılığa işaret ederek Avrupa'nın Fransa, İngiltere, Prusya gibi ülkelerinde acaba mezhep eşitsizlikleri daha mı azdır demiştir. Hristiyan halkın bir kısmı sağlanan halklardan memnun olmakla birlikte beğenilmeyen yanı askerlik hizmeti ya da bunun yerine bedel ödenmesiydi. Bedeli kaldıran cizyenin arka kapıdan sokulması olarak anlıyorlardı. Bu yüzden bunlar Avrupa devletlerinin elçilerine karşılığında ödev yüklenmeksizin yalnız hak edinilerek yaşanacak topraklar üzerinde bağımsız yaşamalarının koruyacağı olarak bakmaya başladılar. Hristiyanların silahlandırılarak orduya alınması da ordu üst makamlarını memnun edecek bir şey değildi. 1856 bildirisi hazırlanışında rol oynayan Avrupa devletlerinin temsilcilerini de tam tatmin etmiş değildi. Bu belgeyi istediği biçime sokmak için adeta bir savaş açan Britanya elçisi Stratford Canning verilen imtiyazları yeterli bulmuyor, din özgürlüğünün sağlanmadığına inanıyordu. Türklerin Müslüman olarak asla Avrupalı olamayacağına inanan bu elçinin anladığı din özgürlüğü, Protestan misyonerlerine tam bir serbestlik içinde Ortodoks ve Katolik Hristiyanlarla Müslümanlardan mümin çalmak özgürlüğü idi. Rakibi olan Fransız elçisi ise Müslüman Türklerin Osmanlı olarak Avrupalılaşması için Fransız Medeni Kanunu'nun alınmasının, Fransız eğitim sisteminin ve dilinin Osmanlı Birliği'ni sağlanmasının yeterli kadar garanti edilmediğine inanıyordu. Metternich'in görüşünü yansıtan Avusturya elçisi ise Türklerin Avrupalılaşmasına gerek olmadığına, Metternich'in Osmanlı devlet adamlarına elçi aralığı ile gönderdiği mesajdaki tavsiyelerinde de söylediği gibi Avrupa kanunlarının yalnız Avrupalılara özgü olduğuna, o kanunların Türklerin din ve geleneklerine uymadığına, Avrupa'nın ne düşündüğüne bakmaksızın Türklerin kendi gelenek ve dinlerinin kurallarına göre gitmelerinin yeterli olduğuna inanıyordu. 1839 fermanı Müslüman halka bir anayasa vermediği halde 1856 fermanı genel olarak Hristiyan milletlerin anayasal gelişmesinin başlangıcı olmuş, onların ulusal bağımsızlık isteklerinin bir manifestosu olmuştu. Müslümanlar arasında buna karşı ilk siyasal ve kısmen militer tepki çok geçmeden başlayacaktır. 2. Hükümet. Tanzimat bildirisindeki eksikliğin ve çelişkinin eylemde kendini gösteren ilk yanı, eski padişah iradesinin mutlakiyetçi monarkın ağırlığının yerine halkı temsil eden bir meclis bulunmadığı için reformların hükümet yani Baba Ali tarafından ve büyük devletlerin elçilerinin karışmalarıyla uygulanması yolunun açılması oldu. İkinci Mahmut gibi tepeden zorlanan reformlar yürütmek isteyen bir monark yerine hükümete ve kanunlara karışamayan zayıf bir hükümdar gelince askeri, mali, ticari, hukuksal, eğitsel işleri yürütmede hükümetin rolü arttığı halde sorumlu bir kabine sisteminin geliştirilmesinde eskiye oranla azıcık geriye bile dönüldü. Başkan vekilliğinin yerine sadrazamlık yeniden diriltildi. Bakanlık görevleri daha çok belirlenmiş olmakla birlikte bakanlar eskisi gibi yine hükümdar tarafından ayrı ayrı atanıyor, her biri hükümdara karşı birbirlerinden ayrı olarak sorumlu oluyorlardı. Bakanları değiştirme atama işleri yine hükümdarın elinde ya da onun çerçevesindeki kişilerin etkisi altındaydı. Bunlar arasında Stratford Canning gibi hemen her işe karışan büyük devlet elçileri de vardı. Bunların baskıları ya da nüfuzlarıyla sadrazamların, nazırların değiştirildiği olurdu. Bu yüzden tanzimat hükümetleri sürekli dayanışmalı ve tutarlı hükümetler olamamışlardır. Hükümet İngiliz, Fransız, Rus elçiliklerinin desteğine dayanan, bunların baskılarına göre inip çıkan paşaların yarışma alanı haline geldi. Reformları anlama ve yürütme biçimi de bu inip çıkmalara göre dalgalanmalara uğramıştır. Tanzimat döneminde bir ilerleme olarak tanımlayabileceğimiz yan, dışişleri müstesna olmak üzere bütün bakanlıklara bağlı sürekli meclisler kurulması ve bunların zamanla birer yasama organı durumuna gelme eğilimi göstermeleridir. Eski Adalet İşleri Yüksek Meclisi yerine reform kanunlarını hazırlamak üzere görevli Meclis-i Ali-i Tanzimat, Yüksek Tanzimat Meclisi adı altında en üstün şura niteliğinde bir meclis kuruldu. Bu meclis zamanla parlamentomsu bir nitelik kazanmaya bile başladı. Hatta ilkel bir parlamenter yönetimi oldu. Örneğin her yıl padişah bir nutukla bu şurayı açar, nutuktaki konular şurada tartışılır, onlara cevaplar hazırlanırdı. Bu hükümdarı anayasalı bir devlet başkanı gibi göstermeye doğru atılmış bir adımdır. Şura üyelerinin halk tarafından seçilmesi yöntemi yoktu. Üyeler sivil yönetim, ulema, ordu ileri gelenleriyle Müslüman olmayan cemaat örgütlerinin temsilcilerinden seçilen kişilerdi. Şura idare edileni değil, yöneteni temsil etmekle birlikte kanunların uygulanışı üzerine halkın dolaylı yoldan bir denetleme hakkı olduğunun tanınmasına doğru bir gelişme bile oldu. 1845'ten sonra hükümetle halk arasındaki ilişkiyi az çok belirleme ihtiyacının duyulduğu görülür. Bu yönde üç çeşit denemeye girişildi. Birincisi, 2. Mahmut zamanında kurulan yeni vilayet birimlerinden seçilen delegelerin şura toplantılarına çağrılması deneyidir. Bunlar ancak bir yıllık bir süre için çağrılırlardı. Tartışmalarda temsilcilik, mebusluk gibi nitelikleri yoktu. Hükümetten ayrı, sürekli bir kurum olarak görülmüyorlardı. Delegelerden beklenen, kendi vilayetlerinin ihtiyaçlarını şuraya bildirmekti. İkinci deney bunun tersi yönündedir. Vilayetlere müfettişler gönderilmesi yöntemiyle 1860-1864 yılları arasında uygulanıyordu. Üçüncü deney 1864'te vilayetlerin ıslahı esnasında vilayet meclislerine bir yan temsilcilik niteliği verilmesidir. Bu meclislerin üyelerinin valilerce atanması yerine üyelerin yanısının halk tarafından seçilmesi uygulanıyordu. 1868'de eski Adalet İşleri Meclisi, Adalet Yüksek Kurulu, Ahkam-ı Adliye Divanı ile Devlet Şurası adları altında ikiye bölündü. Birincisi zamanla en yüksek adalet organı olarak Adalet Bakanlığı oldu. Cevdet Paşa'nın bakanlığı altında şeriat mahkemelerinin dışındaki yeni adalet mahkemelerinin yönetimi bu kurula bağlandı. Devlet Şurası bugünkü anlamında bir organ değildi. Bu da Mithat Paşa'nın başkan olduğu sürede anayasa akımının kaynağı oldu. 1876 Kanunu Esasisi bu şura ile ilişkili kişilerin etkisi altında hazırlandı. Hükümdar Abdülaziz verdiği bir söylevde bu şurayı yürütme gücünün din işlerinden, adalet işlerinden ve mülkiye işlerinden ayrılmasının bir görünüşü olarak nitelendirmiştir. Bu ağır gelişmeler şeriat ve ilişkisi konusundaki kriz henüz daha patlak vermemiş olan anayasa rejimine doğru bir gidişin bir başlangıcını gösterir. Bu gidişin bir siyasal nitelik alması 1856 reform bildirisinin kapsadığı işlerin tepkilerinin gözükmesiyle başlar. Fakat ondan da önce Tanzimat'ın belki en önemli girişimi olan kanunlar yapma akımının medeni hukuk aşamasına gelindiği zaman devlet hukuku ile şeriat hukuku arası ilişkisi sorunu olarak başladı. 3. Kanunlaştırma çalışmaları. Yasama gücü ile yürütme gücü, yasama gücü ile adalet gücü, adalet gücü ile yürütme gücü arası ilişkileri düzenleme sorunu Tanzimat rejiminin çözümlemeye çalıştığı en büyük sorun olmuştur. Bu güçler arasında ayrımlar yapma Müslüman Türklerin Hristiyan milletlerden farklı olarak henüz millet olmadıkları bir dönemin sınırlandırmaları ile koşulları içinde girişilecekti. Yazılı kanunlar hazırlama eylemi yeni ihtiyaçları karşılayamayan geleneklerin çoğaldığı ve çatıştığı zamanlarda başlar. Yeni kanun koyma 2. Mahmut döneminde gördüğümüz şeriat ve kanun geleneklerinden farklı olan adalet kavramının ortaya çıkmasının doğal bir sonucudur. Nasıl onun zamanında marif sadece eğitim anlamına gelmiyor, çağdaşlaşma aracı olarak yenilikleri öğrenme anlamına geliyorsa, adliye de sadece adalet uygulama, yani eski anlamına göre geleneği yerinde tutma anlamından çok, olması gerekeni gerçekleştirme aracı olarak yeni düzenleyici kurallar getirme anlamına gelecektir. Tanzimatın, yani tanzimlerin özel anlamı da budur. Bu kanunlar yapılması ihtiyacı zorunluluklar haline getiren yalnız siyasa ve yönetim alanlarında reformlar yapma sorunu değil, Batı uygarlığı ile artan ilişkileri de çağın gereklerine göre kurallara bağlama sorunudur. Şu halde kanunlaştırma çağdaşlaşmanın en önemli yanı olmak gibi bir nitelik taşır. Daha doğrusu İslam ve Osmanlı geleneklerinin doğrultusu açısından kanunlaştırma süreci çağdaşlaşma sürecinin özüdür. Kanunlaştırma A. Çeşitli kurallar arasında bir seçme yaparak ya da çatışık kuralları kaldırma ya da uzlaşma yolu ile sistemleştirmeyi B. Kuralları yazılı, seçili mecelleler haline sokmayı gerektirir. Bu iki yöntemin ikisi de eski Osmanlı geleneğine yabancıdır. İslam tarihi boyunca şeriat, fakih denilen juristler tarafından bir bilim olarak sistemleştirildiği halde siyasal yetkelerce bu bilim fıkıh uygulanacak olan kadının eline verilmiş mecelleler haline getirilmemiştir. Bu yüzden juristlerin hukuk sorunları üzerine yargılarını gösteren klasikleşmiş fıkıh yapıtları ancak ifta yorumu ve kadı yargısıyla uygulanırdı. Osmanlı Devleti bu yolda öteki İslam devletlerine kıyasla en çok gelişmiş bir devlet olmakla birlikte onda da şeriatı uygulama biçimi devlet yasama organlarının dışında kalmıştır. Osmanlı hukuk geleneğinin ikincisi olan kanun geleneğinde de Avrupa'daki feodal hukuk, kral hukuku gibi hukuk türü gelişmemiştir. Bu despotik rejimlerin feodal ve monarşik rejimlerden farklılığını gösteren bir yandır. Hanefi olan Osmanlı geleneğinde birçok İslam devletlerinden farklı olarak kadı yalnız şeriat hukukunu değil, kanun hukukunu da uygulayan bir yargıç olmakla birlikte kadının yargısına geniş bir alan bırakıyordu. Şeriat ve kanunu birleştiren bir sistemin düzenli gidişinde iyi işleyen böyle bir adalet sistemi, o sistemde hem siyasal hem dinsel bozuluş başlayınca zulüm, adaletsizlik, rüşvet, yetkiyi kötüye kullanma gibi korkunç sonuçlara yol açar. Tanzimatın karşılaştığı en büyük sorun bu duruma çözüm bulmaktı. Bu işi yapmada en büyük rolü oynayacak olan tutum rasyonel ve dünyasal ölçülerin kullanılması, yani din ve gelenek ölçülerinin hilafet ve saltanat hukuku ölçülerinin bırakılmasıdır. Olması gerekeni kurallaştırılacak kanunlar yapılmasında şeriat ve kanundan gelme bazı malzeme kullanıldığı zaman bile, yani öz bakımından olmasa bile biçim bakımından yapılacak bir değişiklik bile çağdaşlaştırıcı bir nitelik kazanır. hiç değilse biçimce geleneğin kırıldığını gösterir. Bunun örneğini Tanzimat kanunlaştırma çabalarında görürüz. Osmanlı geleneğinin kanun hukukunun ve İslam şeriat hukukunun kaynaklarından alınan malzeme ile Avrupa hukuklarından alınan malzemeyi yoğurarak biçimce çağdaş mecellelere benzer kanunlar yapmak İslam uluslarının tarihinde ilk defa Tanzimat'la girişilmiş bir iş olmuştur. İlk çabanın Osmanlı geleneğinde şeriat hukuku dışındaki bir alanda başlaması ilginçtir. Bu, Avrupa ticareti ile yeni ilişkilerin genişlediği bir alanı kapsayacak bir ticaret kanunu uygulamasında gözükmüştür. Bu alanda şeriat mahkemeleri ile kilise mahkemelerinin dışındaki nizamiye mahkemelerinin başlaması da bu zamanda oldu. 37. ayırımın sonu, sayfa 222.